Ayrım 28. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 334. 4. Çocuk kutsal bir şeydir. Ben öleyim de sen Samiha ile evlen. Bacanaklar Bozay'ı işlettikleri günlerde Ferhat'ın bir gece anlattığı bir hikayeyi Mevlüt bir daha hiç unutmadı. Askeri darbenin en kötü günlerinde Diyarbakırlılar hapishaneden gelen işkence çığlıklarıyla sindirilmişken Ankara'dan şehre müfettiş kılıklı bir adam gelmiş. Esrarengiz ziyaretçi kendisini havaalanından oteline götüren taksinin Kürt şoförüne Diyarbakır'da hayatın nasıl olduğunu sormuş. Şoför de bütün Kürtlerin yeni askeri yönetimden çok memnun olduğunu, Türk bayrağından başkasına inanmadıklarını, ayrılıkçı teröristlerin hapse atılmasından sonra şehir halkının çok mutlu olduğunu söylemiş. Ben avukatım demiş Ankara'dan gelen ziyaretçi. Hapiste işkence görenleri, Kürtçe konuştu diye köpeklere yedirilenleri savunmaya geldim. Bunun üzerine şoför ilk sözlerinin tam tersi bir havaya girmiş. Hapishanede Kürtlere yapılan işkenceleri, canlı canlı lağımlara atılanları, dövüle dövüle öldürülenleri sayıp dökmüş. Ankara'dan gelen avukat dayanamayıp şoförün sözünü kesmiş. Ama az önce tam tersini söylüyordum demiş. Diyarbakırlı şoför de avukat bey haklısınız demiş. İlk söylediğim resmi görüşümdü, ikinci söylediğim de şahsi görüşümdür. Her hatırlayışında ilk defa dinliyormuş gibi güldüğü bu hikayeyi Mevlüt müşterilere birlikte baktıkları bir akşam Ferhat'la tartışmak istedi. Ama o hep meşguldü ve aklı başka yerdeydi. Belki de Ferhat Mevlüt'ün ahlakçı sözlerine gıcık kaptığı için dükkana daha az uğruyordu. Mevlüt arada bir rakı ve şarap üzerine, zamparalık etmek hakkında, evli adamın sorumlulukları konusunda Ferhat'ın hoşuna gitmeyen sözleri ağzından kaçırıveriyor, Ferhat da ne o bunları irşat mı yazıyor diye laf sokuşturuyordu ona. Mevlüt o gazeteyi hiç okumadığını, yalnızca dükkan hakkında güzel bir yazı çıktığı için aldığını birkaç kere söylemişti de Ferhat onu dinlememiş, yalnızca küçümseyici bir şekilde başını sallamıştı. Bir kere de Ferhat, Mevlüt'ün duvara astığı servili, mezar taşlı, nurlu, öteki alem resmiyle alay etmişti. Mevlüt ihtiyarların sevdiği konuları, mezarlıkları, eski şeyleri niye o kadar çok seviyordu? Dinci siyaset güden partilerin oyları ve taraftarları arttıkça pek çok solcu ve alevi gibi Ferhat'ın da huzursuz olduğunu, hatta korkuya kapıldığını söylüyordu Mevlüt. En sonunda önce alkollü saçsaklarlar, o da bozanın önemini çıkarır ortaya diye yarı şaka yarı ciddi bir mantık kurmuştu. Çayhanelerde bu konuyu açanlarla tartışmaya girmiyor, çok fazla zorlanırsa telaşlı Atatürkçüleri kızdıran bu sözü söylüyordu. Ferhat'ın dükkana uğramamasının bir nedeni de askerden yazdığı mektuplar olduğunu düşünmeye başlamıştı Mevlüt. 3 yıl birisi askerden karıma aşk mektubu yazsa, ben de bu adamı her gün görmek istemezdim diyordu kendi kendine. Ferhat'ın en sonunda dükkana gelmeyeceğini anladığı akşamlar, onu kendi evine bile uğramadığını hatırlatıyordu kendine. Bu yüzden evde yalnız kalan Samiha, Raiha ve kızlarla arkadaşlık etmeye Mevlütlara geliyordu. Mevlüt bir akşam Ferhat'ın geç de olsa yine gelmeyeceğini anlayınca sinirlendi, sabırsızlığa kapıldı ve dükkanı erkenden kapatıp eve döndü. Samiha Mevlüt gelmeden az önce evine dönmüştü. Artık bir koku sürüyordu galiba Samiha ya da Mevlüt'ün burnuna gelen Samiha'nın çocuklara getirdiği hediyenin kokusuydu. Raiha akşam erkenden Mevlüt'ü karşısında görünce Mevlüt'ün hayal ettiği gibi sevinmedi. Tam tersi kıskançlığa kapıldı. Eve niye erken geldiğini kocasına 2 kere sordu. Mevlüt durup dururken niye eve erken döndüğünü kendi de çıkaramıyor, Raiha'nın kıskançlığa kapılmasının mantıksız olduğunu düşünüyordu. Bacanaklarda üçünün yani Samiha'nın da keyfini bozmamak için Mevlüt çok dikkatli davranmıştı. Dükkanda Samiha ile yalnız kalmamaya dikkat etmiş, iş gereği Raiha ile konuşurken yumuşak ve yakın, Samiha ile de bir bimbom elemanı ile konuşur gibi mesafeli ve resmi bir hava ile konuşmuştu hep. Ama anlaşılan bu önlemler yeterli olmamıştı. Mevlüt içinden çıkamadığı bir kısır döngüye sürüklendiklerini görüyordu şimdi. Kıskanılacak bir şey yok gibi davranırsa bir şey saklıyor, saman altından su yürütüyor durumuna düşüyor. Bu da karısını daha da kıskandırıyordu. Raiha kıskanmakta haklıymış gibi yaparsa da Mevlüt var olmayan suçunu kabul etmiş oluyordu. Evde kızlar uyumadığı için Raiha kendini tuttu da Mevlüt'ün eve erken döndüğü o akşam kavga daha da büyümeden durumu idare edebildi. Raiha: bir öğle biz komşu Reyhan ablayla çeyizlik eşya siparişleri için çalışırken ona kıskançlığımı utanarak da olsa biraz açtım. Hak verdi bana. Kocasının yanında Samiha gibi güzel bir kadın varsa her kadının kıskançlığa kapılacağını, bunun benim kabahatim olmadığını söyledi. Tabii bu sözler beni daha da kıskandırdı. Reyhan abla benim yapmam gereken şeyin kıskançlığımı içime atıp kıvrım kıvrım kıvranmak değil, kıskançlığımı Mevlüt'e açıp ona da dikkat etmesi gerektiğini hatırlatmak olduğunu söyledi. Ben de kızlar okula gittikten sonra bu konuyu Mevlüt'e açayım dedim. Ama kavga ettik. Ne var dedi Mevlüt. Kendi evime istediğim vakit gelemez miyim? Ben Reyhan abladan işittiğim her lafa aslında inanmam. Güzel ama çocuksuz kadınların bütün ailem için tehlike olduğunu tabii ki canım kardeşim Samiha için düşünmem. Fatma ve Fevziye ile oynarken, onlara hikayeler anlatırken, Samiha'nın aslında hem çocuk sahibi olmadığı için çektiği acıyı yatıştırdığını, hem de kıskançlık acısı ve zevki aldığını söylemişti Reyhan abla. Kısır kadından kork Raiha. Çünkü onların sessizliğinin arkasında büyük bir öfke vardır demişti. Senin kızlara köfteciden köfte alırken o kadar saf değil demişti. Reyhan'ın bana öğrettiği şeylerin bir ikisini öfkeden Mevlüt'e bağırarak söyledim. Mevlüt da kız kardeşin hakkında böyle konuşman doğru değil dedi. Yani Samiha hemen tavlamış benim salak Mevlüt'ü. O da hemen onun tarafını tutuyor öyle mi? Ben de daha çok bağırdım ve o kısır dedim. Sen onun tarafını tutuyorsan bu da buyur benim kötü sözüm. Mevlüt da eliyle amma berbatmışsın tüh gibi bir işaret yaptı. Yüzünü ekşitti. Ben böcekmişim gibi. Mektupları ona yazıp sonra benimle evlenen manyak herif. Hayır, bunu söylemedim. Nasıl oldu bilmiyorum. Bağırırken kenarda duran bir paket filiz çayı taş gibi kafasına attım. Ve ben öleyim de sen Samiha ile evlen tamam mı? Diye bağırdım. Ama kızlarımı üvey annelere bırakmam ben. O Samiha'nın şimdiden kızlarımı hediyelerle, hikayelerle, güzelliği ve parasıyla tavladığını sizin gibi ben de görüyorum ama söylesem hemen herkes, en başta da sizler, ''Aa nereden çıkarıyorsun Raiha? Kızlar teyzeleriyle biraz gülüşüp oynayamazlar mı?'' dersiniz hep bir ağızdan. Derken Mevlüt baskın çıkmaya çalıştı. ''Yeter yahu, sen biraz kendini bilsene.'' ''Ben kendimi bildiğim için zaten bundan sonra dükkana gelmiyorum.'' dedim. ''Pis kokuyor orası.'' Neresi? Bacanakların bozası pis kokuyor. Midem bulanıyor orada. Boza mideni mi bulandırıyor? Bıktım artık senin bozandan. Mevlüt'ün yüzünde öyle kötü bir ifade belirdi ki korktum. Ve birden ben gebeyim dedim. Aslında bunu ona asla söylemeyecek. Vediha gibi içimdeki şeyi kendim kazıtıp kurtulacaktım ama laf ağzımdan çıkıvermişti, devam ettim. Çocuğun karnımda Mevlüt. Bu yaşta Fatma ile Fevziye'den utanıyorum. Sen de hiç dikkat etmedin diyerek onu suçladım. Daha söylerken pişman olmuştum ama Mevlüt'ün yumuşadığını görmek hoşuma gitti. Ya Mevlüt efendi, dükkanda baldızının hayallerini kuruyorsun. Pişmiş kelle gibi sırıtarak hava atıyorsun ama bak, evde sabahları çocuklar okula gittikten sonra karınla neler yaptığın şimdi çıkacak ortaya. Herkes Mevlüt hiç boş durmuyor maşallah diyecek. Bir türlü gebe kalamayan Samiha da kıskanacak benim karnımdaki üçüncü bebeği. Mevlüt yatağın kenarında yanıma oturdu, elini omzuma koydu, çekti beni yanına. Acaba erkek mi, kız mı dedi. Sen bu gebe halinle hiç gelme dükkana dedi tatlı müşfik bir havayla. Ben de gitmeyeceğim o dükkana. Bak dükkan yüzünden kavga ediyoruz. Akşamları sokaklarda boza satmak daha güzel, daha karlı Raiha. Bir süre, hayır sen git, vallahi sen git, ben gitmem, sen gitme dersin diye konuştuk. Zaten sen beni yanlış anladın, kimsenin kabahati yok gibi şeyler dedik. Aslında Samiha yanlış davranıyor dedi Mevlüt. Hiç gelmesin artık o dükkana. Ferhat ve o bizim gibi değiller artık. Zaten baksana Samiha'nın sürdüğü kokuya. Ne kokusu? Dün akşam eve geldiğimde bütün evi korkutmuştu ya. Ne sürdüyse artık diye bir de güldü. Demek dün erkenden eve onun kokusunu koklamak için geldin dedim ve yine ağlamaya başladım. Vediha. Zavallı Raiha gebe kalmış. Duttepe'ye geldi bir sabah. Aman abla, çocuklardan utanıyoruz. Hemen yardım et, götür beni hastaneye dedi. Kızlarınız evlendirilecek yaşta Raiha. Sen 30'una geliyorsun. Mevlüt 40'ına yaklaşıyor. Ne oluyor size kuzum? Hala öğrenemediniz mi ne yapılacağını ve ne yapılmayacağını? Raiha şimdiye kadar sözünü bile etmeye değer bulmadığı bir sürü mahrem şey anlattı. Lafı Samiha'ya getirip bir bahaneyle ondan da şikayet etti. O zaman aslında bu bebeğin Mevlüt'ün dikkatsizliği yüzünden değil, Raiha'nın hilesiyle peydahlandığı sonucunu çıkardım ama tabii bunu ona hiç söylemedim. Canım Raiha, çocuk ailenin neşesi, kadının tesellisi, hayatın en büyük mutluluğudur. Ne olacak? Doğru ver bunu da, dedim. Bazen Bozkurt'la Tuğra'nın edepsizliklerine çok kızıyorum. Bak senin kızlara da neler yaptılar. İnan biraz adam olsunlar diye oğullarıma yalnızca tokat atmaktan ben yoruldum ama onlar benim tek hayat nedenim, can suyumdur. Allah korusun, başlarına bir şey gelirse ben ölürüm. Şimdi tıraş oluyor, sivilceleriyle oynuyor. Artık adam olduk diye bir kerecik bile annelerine dokundurtmuyorlar kendilerini, öptürtmüyorlar bile. İki tane daha doğuraydım. Bugün küçükleri kucağıma alır, sever okşar da daha mutlu olur. Korkut'un kötülüklerini aldırmazdım. Pişmanım şimdi ben yıllarca o kürtajları yaptırdığım için. Kürtajdan pişman olup deliren kadın çoktur da, dünya tarihinde daha çocuk sahibi olmaktan pişman olan kadın yoktur. Raiha, Fatma'yı doğurduğun için pişman mısın? Fevziye'yi doğurduğun için pişman mısın? Raiha ağlamaya başladı. Mevlüt'ün para kazanamadığını, müdürlükte başarılı olamadığını, şimdi bozacı dükkanı da başarısız olacak diye ödleri koptuğunu, Beyoğlu'nda çeyizlik eşya satan dükkanlara yaptığı el işleri olmasa ay sonunu getiremeyeceklerini, Allah rızkını verir diye çocuk doğurmayacağını, kararlı olduğunu söyledi. Zaten dördünün sabah akşam burun buruna tıkış tıkış yaşadığı tek odalı dairede yeni bir kişiye kesinlikle yer yoktu. Canım Raiha'cım dedim. Zor zamanda Vediha ablan sana istediğin her yardımı eder elbette. Ama çocuk kutsal bir şey. Bunun sorumluluğu var. Sen git de evde yeniden düşün. Gelecek haftaya Samiha'yı da çağırayım da konuşalım. Samiha'yı çağırma abla, sinir oluyorum zaten ona. Karnımda çocuk olduğunu anlamasın. O kısırdır, kıskanır. Benim de kararım karar. Yeniden düşüneceğim bir şey yok. Raiha'ya Kenan Evren Paşa'mızın 1980'deki askeri darbeden 3 yıl sonra hayırlı bir iş yapıp hastanelerde bekar kadınlara 10 haftayı geçmeden kürtaj yapma hakkı tanıdığını anlattım. En çok evlenmeden önce sevişebilen cesur şehirli bekarlara yaramıştı bu hak. Evli kadınların ise bu haktan yararlanabilmek için kocalarını ikna edip çocuğun alınmasına razı gösterdiklerini kanıtlayan bir imza almaları gerekiyordu. Duttepe'de pek çok kadının kocası ne gerek var, günahtır, ileride bize bakar deyip imza vermemiş, böylece kadınlar kocalarıyla uzun kavgalardan sonra 4. 5. çocuklarını doğurmuşlardı. Başka bazı kadınlar da birbirlerinden öğrendikleri ilkel yollarla çocuklarını düşürmüşlerdi. Mevlüt kağıdı imzalamazsa sakın mahalle karılarını kanıp öyle şeyler yapma emir Raiha, sonra pişman olursun dedim kız kardeşime. Bir de Korkut gibi bu izin kağıtlarını imzalamayı hiç dert etmeyen erkekler vardır. Onları da anlattım Raiha'ya. Pek çok adam korunmak yerine imza atmak daha rahat olduğundan nasıl olsa kürtaj var diyerek karılarını gebe bırakıverirler. Korkut yeni yasadan sonra 3 kere boş yere gebe bıraktı beni. 3 kere Etfal Hastanesi'nde kürtaj oldum ve elimiz biraz para tutunca tabii pişman oldum. Hastanedeki doktora ne deneceğini ve sonra kimden hangi kağıdın alınacağını öyle öğrendim. Raiha, önce muhtara gidip Mevlüt'le evli olduğunuzu gösterir, kağıt alacağız sana. Sonra hastaneye gidip gebe olduğunu gösterir. 2 doktor imzalı kağıdı ve bir de boş formu alacağız ki götürüp Mevlüt'e imzalatacaksın, tamam mı? Mevlüt'le Raiha arasındaki kavga böylece aynı duygusallık ve öfkeyle ama kıskançlıktan daha da belirsiz bir yol çizerek Raiha'nın bebeği doğurup doğurmaması üzerinden devam etti. Ne dükkanda ne de kızların yanında konuşabildikleri için bir tek sabahları çocuklar okula gittikten sonra bu konuyu tartışabiliyorlardı. Tartışmadan çok işaretlerle anlaşamama denebilirdi buna. Surat asmalar, yüz ekşitmeler, burun kıvırmalar, nefretle bakmalar ve kaş çatmalar kelimelerden çok daha yüklüydü ve bu yüzden ikisi de birbirlerinin sözlerinden çok yüzlerine dikkat ediyorlardı. Kısa bir süre sonra Mevlüt, iki kutup arasındaki kararsızlığın gittikçe sabırsızlaşan, huysuzlaşan Raiha tarafından oyalama olarak algılandığını kederle anladı. Öte yandan Mevlüt, çocuk erkek olabilir diye heyecanlanıyor, hayaller kuruyordu. Adı Mevlüt Han olacaktı. Babür Han'ın Hindistan'ı aslan ruhlu 3 oğlu olduğu için fethettiğini ve Cengiz Han'ın 4 sadık oğlu sayesinde dünyanın en korkulan padişahı olduğunu hatırlatmıştı. Babasının İstanbul'daki ilk yıllarında bir erkek çocuğu olmadığı için başarısız olduğunu, Mevlüt ona köyden yardıma yetiştiğinde ise çok geç kalındığını Raiha'ya yüzlerce kere tekrarladı ama çok geç sözü Raiha'ya kürtajın yasal olduğu ilk 10 haftayı hatırlatıyordu yalnızca. Eskiden kızları okula gittikten sonra sabah o saatlerinde sevişirler, çok da mutlu olurlardı. Şimdi ise sürekli tartışıyor, kavga ediyorlardı. Ancak Raiha ağlarsa Mevlüt suçluluk duygusuna kapılıyor. Karısına sarılıp onu teselli ediyor. Her şeyin bir çaresi bulunur diyor. Kafası karışan Raiha da belki bebeği doğurmasının en iyisi olacağını söyleyip sonra bunu dediğine hemen pişman oluyordu. Mevlüt, Raiha'nın bebeği aldırmakta bu kadar kararlı olmasının ardında kendi parasızlığına, hayattaki başarısızlığına bir tepki, hatta bir cezalandırma olduğunu düşünüyor, alınıyordu bundan. Sanki Raiha'yı çocuğu doğurmaya ikna ederse hayatlarında bir eksiksiz, yetersizlik olmadığı çıkacaktı ortaya. Hatta Aktaşlardan daha mutlu oldukları anlaşılacaktı. Çünkü Korkut ve Vedihan'ın bile yalnızca iki çocuğu vardı. Zavallı Samiha'nın çocuğu hiç olmuyordu. Mutlu olanın çok çocuğu olurdu. Mutsuz zenginler tıpkı Türkiye nüfus kontrolü yapsın diyen Avrupalılar gibi yoksulların çocuklarını kıskanırlardı. Ama bir sabah Mevlüt, Raiha'nın ısrarına ve gözyaşlarına dayanamadı ve evli olduklarını gösterir kağıdı almaya mahalle muhtarına gitti. Asıl işi emlak komisyonculuğu olan muhtar yazıhanesinde yoktu. Mevlüt hemen eve Raiha'ya eli boş dönmek istemediği için amaçsızca tarlabaşı sokaklarında dolaştı. Gözleri işsizlik zamanlarında edindiği bir alışkanlıkla satılık bir satıcı arabası, yanında çalışacağı bir dükkancı dost ya da ucuza düşüreceği bir eşya arıyordu. Tarlabaşı sokakları son 10 yılda yarısı gündüzleri de zincirle bağlanmış ve bomboş duran satıcı arabalarıyla dolmuştu. Geceleri boza satmaya çıkmadığı için Mevlüt'ün ruhunda bir daralma olmuş, sokakların kimyasını hissetme dürtüsünü kaybetmişti biraz. 13 yıl önce Raiha ile kendisini imam nikahıyla evlendiren Ramazan'da sevişme üzerine akıl veren Kürt hurdacının ikram ettiği çayı içerlerken onunla dini konulardan yeni belediye başkanından biraz konuştu. Beyoğlu'nda sokaklara masa koyan meyhane sayısı artmıştı. Kürtaj konusunu da açtı hurdacıya. Kur'an'da yeri var, kürtaj büyük günah diye uzun uzun anlattı hurdacı ama Mevlüt onu fazla ciddiye almadı. Bu kadar büyük günah olsaydı bu kadar çok insan kürtaj yapar mıydı? Yine de hurdacının anlattığı bir şey aklına takıldı. Doğmadan önce ana karnından alınan çocukların ruhlarının cennette öksüz kuşlar gibi ağaçlarda sabırsızlıkla bir daldan diğerine atlamaları, beyaz minik serçeler gibi telaşla zıp zıp zıplayıp yer değiştirmeleri huzursuz ediciydi. Ama bunu Raiha'ya hiç açmadı çünkü karısı muhtarın gerçekten yerinde olmadığına inanmayabilirdi. 4 gün sonraki ikinci gidişinde ise muhtar karısının nüfus kağıdının artık geçersiz olduğunu, Raiha'nın devletten bir hizmet bekliyorsa Mevlüt bu hizmetin kürtaj olduğunu söylememişti, herkes gibi yeni nüfus kağıtlarından alması gerektiğini anlattı. Bu konular Mevlüt'ü korkutuyordu. Devletin kaydından uzak durmak rahmetli babasının en büyük öğüdüydü. Mevlüt devlete hiç vergi vermemişti. Onlar da Mevlüt'ün beyaz arabasına el koymuş parçalamışlardı. Mevlüt'ün en sonunda kürtaj için gerekli imzayı vereceğine ikna olan Raiha, kocasının dükkandaki yalnızlığını dert edip Nisan başında bacanaklara gidip gelmeye başladı. Bir öğleden sonra dükkanda kustu ve bunu Mevlüt'ten saklamaya çalıştı ama başaramadı. Mevlüt karısının kusmuğunu hiçbir müşteri fark etmeden silip temizledi. Raiha da hayatının bu son günlerinde dükkana bir daha gelmedi. Bardakları yıkamak, etrafa çeki düzen vermek için öğleden sonraları okuldan dönen Fatma ve Fevziye'nin bacanaklara biraz uğramalarının iyi olacağını karı koca aralarında kararlaştırdılar. Raiha'nın derdi dükkana gidip babalarına yardım edememesinin kızlara nasıl açıklayacağıydı. Gebeliğini başta kızları ne kadar az kimse bilirse Raiha ondan o kadar kolay kurtulacağını hissediyordu. Mevlüt kızlarını dükkanda cepheye geriden destek olan ahçılar, hemşireler gibi görevlendirirdi. Dükkana bir gün Fatma, bir gün Fevziye geliyordu. Mevlüt onlara bardakları yıkatıyor, etrafa çeki düzen verdiriyor ama müşteriye servis, para almak, hatta müşterilerle konuşmak gibi görevlerden baba kıskançlığı ile uzak tutuyordu. Onlarla arkadaşlık ediyor, okulda neler yaptıklarını, televizyondaki taklitçi komedyenlerden ve şaklabanlardan hangilerini sevdiklerini, hangi dizileri, filmleri izlediklerini, hangi sahneleri sevdiklerini sorarak uzun uzun konuşuyordu. Fatma daha akıllı, vakur ve sessizdi. Yiyeceklerin, giyeceklerin, şeylerin fiyatlarını, dükkanlarda ne satıldığını, bacanaklara girip çıkanı, sokağın halini, köşedeki dilenciyle kaçak bir şeyler satan kapıcıyı, hatta dükkanın geleceğini, evdeki annesini düşünebiliyor, babasına da Mevlüt'ün derinden hissettiği koruyucu bir şefkat duyuyordu. Bir gün başarılı bir dükkanı olursa, tabii Fatma da erkek olsaydı, Mevlüt evde de Raiha'ya gururla söylediği gibi dükkanı güvenle bırakabilirdi 12 yaşındaki kızına. 11 yaşındaki Fevziye ise çocuktu daha. Herhangi bir zahmet gerektiren, temizlik, silmek, kurulamak gibi işlerin hiçbirinden hoşlanmıyor, kaytarmayı seviyor, her şeyi kolayından ve yarım yamalak yapmanın bir yolunu buluyordu. Mevlüt hep onu azarlamak ister ama sinirleneceğine gülüverdiği için sözünün dinlenmeyeceğini bilirdi. Fevziye ile dükkana uğrayan müşteriler hakkında konuşmaktan zevk alıyordu Mevlüt. Bazen bir müşteri gelir, bozayı sevmez, iki yudum içtikten sonra bırakır, kaba şeyler söyler, parayı az vermeye kalkışır. Mevlüt bu küçük olayı kızlarıyla 2-3 gün konuşurdu. Bazen karşılıksız bir çek yollayan alçağa ne yapacaklarını konuşan iki erkeği, bazen iki sokak ötedeki at yarışları bayiinde kumar oynayan iki arkadaşı, bazen de dışarıda yağmur yağdığı için dükkana girip gördükleri filmden söz eden üç arkadaşı dikkatle dinlerlerdi. Mevlüt'ün en sevdiği şey müşterilerden birinin unuttuğu, bıraktığı bir gazeteyi dükkanda hangi kızı varsa ona vermek ve babaları hiç görmedikleri dedeleri Mustafa gibi, okuma yazma bilmiyormuş gibi ona gelişigüzel bir yerinden okutmak ve pencereden dışarı bakarak dinlemekti. Mevlüt bazen kızlarının okumasını keser, bak görüyor musun diye bir noktaya dikkat çeker ve gazete üzerinden kızlarına hayat, ahlak, sorumluluk üzerine küçük dersler verirdi. Bazen de kızlardan biri bir derdini coğrafya hocasının kendisine taktığını, kenara açılan ayakkabısının yerine bir yenisini almak istediğini, alay ediyorlar diye artık o eski pardesüyü giymek istemediğini babasına utana sıkıla açar, Mevlüt sorunu çözemeyeceğini anlayınca hiç dert etme bir gün o da olur der ve kalbini temiz tutarsan zaten her istediğin sonunda olur ve cizesiyle sözlerini bitirirdi. Bir akşam kızlarının bir ağızdan bu sözle alay ettiklerini de görmüş ama alay edilen baba durumuna düştüğü için öfkeleneceğine kızlarının zeki ve şakacı olduklarına bir kere daha tanık olmanın mutluluğuyla gülümsemişti yalnızca. Her akşam hava kararmadan önce Mevlüt 5-6 dakika dükkanı boş bırakmayı göze alıyor, o gün gelen kızını elinden tutup İstiklal Caddesi'nin bir yanından tarlabaşı yanına bir koşuda geçiriyor, artık sen oyalanmadan gidersin dedikten sonra gözden kayboluncaya kadar kızının arkasından bakıyor, sonra koşa koşa bacanaklara dönüyordu. Fatma'yı bıraktığı bir akşam dükkana geri döndüğünde Ferhat'ı içeride sigara içerken buldu. Bize bu Rum dükkanını verenler karşı tarafa geçti dedi Ferhat. Buraların fiyatı kirası artıyor Mevlütçüm. Şu dükkanda çorap, döner, don, elma, ayakkabı ne satsan bizim kazandığımızın 10 mislini kazanır. Biz zaten bir şey kazanmıyoruz ki. Öyle. Ben dükkanı bırakıyorum. E nasıl yani? Dükkanı kapamamız lazım. Ben kalırsam ne olur diye sordu Mevlüt utanarak. Rum mallarını kiralayan çete bir gün gelir, artık gönülleri ne dilerse yazar sana bir kira, vermezsen oyarlar. Sana niye yazmıyorlardı? Çünkü ben onların elektrik işlerini görüyor, terk edilmiş evlere elektrik bağlatıp bu boş ve eski yerleri değerlendiriyordum. Dükkanı hemen boşaltırsanız mallar kurtulur, hepsini çıkarın önce oradan, satın, ne yaparsanız yapın. Mevlüt hemen dükkanı kapadı, bakkaldan bir küçük şişe rakı aldı ve Raiha ile kızları akşam yemeği yedi. Yıllardır dördü bir evde masaya oturup akşam yemeği yememişlerdi. Televizyona bakıp gülerek şakalar yaptı Mevlüt ve iyi bir haber verir gibi neşeyle akşamları sokak bozacılığına geri dönmeye karar verdiğini, Ferhat'la dükkanı kapattıklarını, bu akşam tatil yaptığını, bu yüzden rakı içtiğini bildirdi. Raiha, Allah sonumuzu hayretsin demeseydi kimse kötü bir haber işitmiş duygusuna kapılmayacaktı. Mevlüt bu yüzden içerledi karısına. Ben rakı içerken Allah'a karıştırma işte dedi. Her şeyimiz yolunda işte. Ertesi sabah Fatma ve Fevziye'nin yardımıyla dükkandaki mutfak eşyaları eve taşındı. Tezgaha, masa ve sandalyelere Çukur Cuma'daki bir eskici çok az para verince Mevlüt öfkelendi. Tanıdık bir marangoz buldu ama bu döküntü hurda eşyanın ahşap fiyatı daha da düşüktü. Aynaların küçük olanını eve götürdü. Ferhat'ın satın aldığı çerçevesi gümüş rengi ağır aynayı ise iki ucundan tutan Fatma ve Fevziye ile teyzelerin evine yolladı. İrşat gazetesinden kesilip çerçevelenmiş haberi ve mezar taşlı servili nurlu mezarlık manzarasını evin duvarına, televizyonun hemen arkasına yan yana astı. Öteki alem resmine bakmak mutlu ediyordu Mevlüt'ü. 28. ayrımın sonu sayfa 344.